Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Maun suresinin 1 ila 7. ayetlerini Cuhan Kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Azer 1400 Hicri Kameri 23 Rebiyusani 1443 ve Miladi 29 Kasım 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla gazeteci, yazar Sayın İhsan Kaşar ile Türkiye'nin ekonomik krizi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı rehberinden İran'ın başarılarındaki yeri, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu ve kalıcı etir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu yeni başkanına atadı. İran ile 4+1 grubu arasında görüşmeler yeniden başladı. Ulyanov, Rusya, Viyana görüşmeleri konusunda iyimserdir açıklamasında bulundu. Mihal Bogdanov, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Erdoğan'ın Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Ayetullah Cennetinin İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu Başkanı'ndan istifasını kabul ederek Hücretül İslam Muhammed Hüseyin Musafuru yerine atadı. Ayetullah Cennetinin istifasını kabul eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Ayetullah Cenneti'yi başkanlığı döneminde ülke için değerli ve başarılı hizmetlerde bulunduğu için teşekkür ederek Hücretül İslam Haçşeyh Muhammed Hüseyin Musafuru İslami Tebliğ Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na atadı. İslam İnkılabı rehberi atama kararında Hücretül İslam Musafur için camiler ve halk kuruluşlarını daha faal hale getirmeyi, devrimci gençlerin yaratıcılığından yararlanılması, dini ve devrimci esin etkinliklere neşe ve tazelik kazandırması gibi tavsiyelerde bulundu.
İran ile 4+1 grubu arasında yaptırımların iptali ve nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin görüşmeler bugün Viyana'da başladı. İran ile 4+1 grubu heyetleri bugün Viyana'da nükleer anlaşma ortak komisyonu çerçevesinde bir araya geldiler. İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır Keni başkanlık ediyor. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Yardımcısı Enrico Mora toplantı öncesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda toplantı öncesi yoğun şekilde düzenlenen oturumlara işaretle nükleer anlaşmayı esas rotasına geri döndürme çabalarının sürdüğünü kaydetti. Moore ayrıca dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakeri ve Çin ve Rusya heyetleri başkanlarıyla Viyana'da gerçekleştirdiği görüşmeleri işaretle bugün öğle saatlerinden sonra Avrupalı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla toplantı öncesi bir araya geldiğini duyurdu. İran'ın baş müzakerecisi Ali Bakeri Keni dün yaptığı açıklamada Viyana'daki yeni müzakere turunun arifesinde yasa dışı ve baskıcı yaptırımları kaldırmak için güçlü bir irade ve hazırlıklarla müzakerelere başladıklarını söyledi.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov bugün İran ile 4+1 grubu ülkeleri arasında yapılacak Viyana görüşmeleri hakkında açıklamada bulundu. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Twitter üzerinden bugün İran ile 4+1 grubu ülkeler arasında yapılacak olan Viyana görüşmeleri hakkında açıklamada bulunarak, müzakereciler arasındaki atmosferin sıkıcı ve üzücü olduğunu ileri süren bir muhabirin iddiasına tepki gösterdi. Ulyanov paylaşımında "Lütfen Rusya'yı ayırın" yazdı. Rus yetkilinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verildi. Viyana görüşmelerindeki tüm sorunların farkındayız. Ancak ihtiyatlı bir şekilde iyimseriz. Bunun basit nedeni ise müzakerelerin başarılı bir sonucu için makul bir alternatifimizin olmamasıdır. Viyana'da İran ile 4+1 grubu arasında 7. tür görüşmeler bugün yeniden başladı.
Reuters'e konuşan bir İranlı yetkili İran ile 4+1 grubu arasında bugün başlayan görüşmelere işaretle Amerika'nın tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti. Reuters haber ajansına konuşan İranlı yetkili Tahran'ın nükleer anlaşmanın yeniden canlandırmasına ilişkin şartlarını açıkladı. Viyana görüşmelerine yakın İranlı kaynak, İran'ın nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için şartının Amerika'nın yaptırımlarının kaldırılması olduğunu ifade etti. Reuters, İran ile küresel güçler arasında bugün Viyana'da 2015 tarihli nükleer anlaşmayı kurtarmak için görüşmelerin yeniden başlayacağına işaretle, İran'ın taleplerinin Amerikalı ve Avrupalı diplomatlarca gerçekçi olmadığını ileri sürdü. Reuters'e konuşan İranlı yetkili, Tahran'ın taleplerinin net olduğuna işaretle Amerikalılar başta olmak üzere diğer tarafların nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını isteyip istemedikleri için karar vermeleri gerektiğini, bu anlaşmadan çekildiği için onların dönmesi ve tüm yaptırımları kaldırmaları gerektiğini vurguladı.
Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Putin'in Batı Asya ve Kuzey Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştü. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan arasında bugün Tahran'da gerçekleşen görüşmede iki tarafın ilgilendiği konular ele alındı. Geçtiğimiz haftada Rusya-Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin Tahran'a gelerek İran Dışişleri Bakanı ve Başdanışmanı Ali Asker Hacı ile bir araya gelmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyareti hakkında açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade bugün yaptığı basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. İranlı yetkili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne davet edildiğini belirterek Erdoğan'ın yapacağı ziyaret hakkında daha sonra bilgi vereceklerini açıkladı. Tahran ile Ankara arasındaki münasebetlerin çok yakın olduğunu belirten Hatibzade, inşallah bu ilişkiler daha da artar. Bu münasebetler olmasaydı bölgede huzurlu ortam olamazdı diye konuştu. Sözcü sözlerinin devamında Siyonist Rejim Savaş Bakanı'nın İran'ın Çabahar ve Kışma adalarını İHA'lı saldırılar için kullandığına dair son iddiasına gösterdiği tepkide kimsenin İran'ın güvenliği, Fars Körfezi ve çevresinin güvenliğine zarar veremeyeceğini vurguladı. Bu tür iddiaları değersiz niteleyen Hatibzade, İran'ın kendi güvenliğini korumak için elinden geleni yapacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü haftalık basın toplantısı ile ilgili ayrıntılı haberi arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Viyana görüşmelerine ilişkin bazı Avrupa ülkeleri Viyana görüşmelerinin uzamasını istiyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Siyonist mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Hatipzade, İngiliz Bakanı'nın Viyana görüşmeleri arifesinde nükleer anlaşmanın imzalandığı ilk günden itibaren onu ortadan kaldırmaya çalışan tarafla görüşmesi, bazı Avrupa ülkelerinin Viyana'ya gerekli irade ile gelmediklerini ve nükleer anlaşmanın iyi şekilde uygulanmasını engelleyip müzakere sürecinin uzamasını istediklerini gösteriyor dedi. Hatipzade, İran müzakere heyetinin büyük azim ve güçlü kararlılıkla Viyana'ya gittiğini de sözlerine ekledi. Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley'nin Tahran ile doğrudan müzakere talebine dair Hatipzade, eğer Amerika yaptırımları kaldırma niyetiyle Viyana'ya gelirse kesinlikle COEP odasına giriş bileti alabilir. Aksi takdirde COEP masasının dışında kalır açıklamasını yaptı. Amerika'nın tutumunu eleştiren Hatipzade sözlerine şöyle devam etti. Amerikalılar Trump'ın başarısız mirasını korumak için 6 tur Viyana müzakerelerinde zamanımızı çaldı. Şu anda görüşmelerin başındayız ve iyi niyetle Viyana'da bulunan yeni hükümetin heyeti var. Dolayısıyla ciddi olan tarafların bu fırsat penceresini iyi şekilde değerlendirmeleri lazım. Çünkü bu fırsat penceresi sonsuza kadar açık kalmayacak. Amerika tek taraflılığı sürdürmeye devam ederse görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmayacaktır. Amerika'ya tavsiyemiz yarattığı çıkmazları ortadan kaldırmak için Viyana'ya gelmesidir. İranlı sözcü Viyana görüşmeleri kapsamında Amerika heyetiyle ikili görüşme yapılmayacağını duyurdu. Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'nin Tahran ziyaretine ilişkin bu gezi İran ile ajans arasındaki teknik işbirliği çerçevesinde gerçekleşti ve çeşitli düzeylerde iyi görüşmeler ve adımlar atıldı. Fakat her taraf için de önemli olan bazı kelimeler ve kavramlar nedeniyle görüşmeler yarım kaldı ifadelerini kullandı. Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne değinen Hatipzade, Filistin davasının asla unutulmayacağını belirterek Siyonist rejimiyle ilişkilerde normalleşmeye giden bazı Arap ülkelerinin tutumunu kınadı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İslami Şura Meclisi Başkanlık Divanı üyelerinden Ali Rıza Serimi, Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi Yun Kang Hyun ile bugün yaptığı görüşmede İran'ın Güney Kore bankalarındaki kendi mal varlığına erişememesinin uluslararası ticaret ve hukuka aykırı olduğunu kaydetti. Görüşmede İran ile Güney Kore arasındaki tarihi ilişkileri ve geçmişten bu yana bu ilişkilerin her daim iyi olduğuna dikkat çeken Selimi sözlerinin devamında son senelerde ancak Seul yönetiminin yanlış politikaları yüzünden bu ülkenin İran kamuoyu nezdindeki konumunun ciddi şekilde sarsıldığını vurguladı. İran'ın Güney Kore bankalarındaki mal varlığına erişememesinin Amerika'nın düşmanca politikalarına paralel bir politika olduğunu ifade eden Selimi, bu politikanın asla kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yetkili Güney Kore yetkililerinin uluslararası yükümlülükleri uyarınca bu hususta etkin adım atması gerektiğini söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte koronadan 82 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 4310 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129.711'e, vaka sayısı 6.113.192'ye ulaştı. Virüse yakalanan hastalardan 3.338'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.873.441'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Pakistan'ın İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Rahim Hayat Kureyşi, Tahran İstanbul'u İslamabad koridorunun ekonomi üç esas kurucusu tarafından canlandırmasının bölgesel ulaşımı sağlayacağını belirtti. Kureşi, Pakistan'da yayınlanan Nation isimli gazetede kaleme aldığı Eko Gelecekte Yan Yana başlıklı makalede dün Aşgabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko Liderler Zirvesi'ne bölgesel ve uluslararası gelişmelere göre önemli olduğuna işaretle bu sene ulaşım alanında elde edilen büyük başarının İslamabad-Tahran-İstanbul koridorunun Eko'nun 3 esas kurucusu tarafından hayata geçirmesi olduğunu hatırlattı. İran ve Türkiye'nin etkin işbirliğiyle Eko'nun yeni ulaşım projesinin başarıyla sonuçlandığına işaretle bunun bölgesel ekonomi ve ulaşım adına ortak hedeflere hizmet eden bir adım olduğunu kaydetti. Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi ayrıca Tahran-İstanbul-İslamabad koridorunun dijitalleştirmesiyle transit ticareti işlemlerinin iyileşebileceğini vurguladı.
İran güvenlik güçlerince ülkenin güneybatısında yer alan Huzistan vilayetinde bir terör çetesinin çökertildiği ve üyelerinin de yakalandığı bildirildi. İran İslam Cumhuriyeti Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre Temmuz ayında Şadgan ilçesine bağlı Hanafere Karakoluna ait bir devriye aracına saldıran terör çetesi yapılan operasyonun ardından tespit edilerek imha edildi. Açıklamanın devamında çete üyelerinin bir terör yapılanması üyelerinin olduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre çökertilen çete üyelerinin terör saldırısı sonucu bir üsseymen şehit düştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop Avrupa Konseyi'nin başörtüsü kampanyasını veto ederek durduran Fransa'yı ikiyüzlülükle suçlayarak düzensiz göçmen krizi karşısında Avrupa'nın tutumunu eleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başka ülkelere demokrasi ve medeniyet dersleri vermeye kalkan Fransa, ülkesinde büyük ölçüde sömürgecilik döneminin bakiyesi olan önemli bir Müslüman nüfus yaşarken, ev sahipliğini de yaptığı insan haklarını savunma iddiasındaki uluslararası bir kuruluşun düzenlediği ayrımcılıkla mücadele kampanyasının sonlandırılmasına yol açıyor ve bu konuda kimseden ses çıkmıyor. Bu ikiyüzlülüğü ifşa etmek mecburiyetindeyiz ifadelerini kullandı. Popülist siyasetin demokrasiyi ve insan haklarını ciddi şekilde tehlikeye attığını vurgulayan Şentop şöyle devam etti. Avrupa Konseyi'nin kapsayıcılık ve ayrımcılıkla mücadele birimi başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılıkla mücadele çerçevesinde çok değerli bir kampanya başlattı. Avrupa Konseyi'nin temelini oluşturan insan haklarının korunması ve geliştirmesi adına takdiri hak eden bu girişim, konseye ev sahipliği yapan Fransa'da bazı siyasetçilerin gösterdiği tepkiler üzerine maalesef sonlandırıldı. Peki bu durumu nasıl izah edeceğiz? Burada demokrasilerimizi ve insan haklarını korumak ve ayrımcılığın üstesinde sinden gelme bağlamında kulağa hoş gelen cümleler kurarken yaşanan bu olayı hangi zemine oturtmamız lazım, bunu açıkça ve samimi bir şekilde tartışmak mecburiyetindeyiz.
İstanbul'da Lodos nedeniyle yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. İstanbul'da dün başlayan Lodos bugün şiddetini artırdı. Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybetti, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan Türk Hava Yolları'nın 6 uçağı başka havalimanlarına gönderildi. Türk Hava Yolları'nın New York, Varşova, Budapeşte, Malta ve İzmir'den İstanbul Havalimanı'na seferini yapan uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı'na gönderilirken Amasya İstanbul seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.
Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarını hedef aldığını duyurdu. TRT'nin haberine göre Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonda PKK üyesinin 3 kişi etkisiz hale getirildiğini belirtti. Açıklamada Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 1 Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 2 terörist olmak üzere 3 PKK üyesinin öldürüldüğü ifade edildi.
Suriye kaynakları ordu birlikleri İdlib'in bazı bölgelerinde teröristlere mevzilerini ağır top atışını tuttuğunu duyurdu. Suriye birlikleri bugün ayrıca İdlib'in güneyindeki teröristlere mevzilerini bombaladı. Haberde Suriye birliklerinin teröristlerin mevzilerine en az 50 top mermisi fırlattığı ifade edildi. Suriye birlikleri dün İdlib'in kırsalında teröristlerin mevzilerine roket ile hedef almıştır. Bu arada Halep kırsalının kuzenindeki El Helvancı köyünde teröristler tarafından yerleştirilen bir mayının patlamasında iki çocuk hayatını kaybetti.
Bir grup Siyonist yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskın sırasında yerleşimciler ile Filistinler arasında çatışma yaşandı. Siyonist yerleşimciler bugün Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledikten sonra İslam karşıtı sloganlar atmaya başladılar. Bu olayın ardından Siyonist yerleşimciler ile Siyonistler arasında çatışma yaşandı.
Ve son haberimiz, Fox News'a verdiği röportajda Afganistan'dan çekilmeyi planlarken Bagram askeri üssünün Çin'in nükleer tesislerinin yakınlığı nedeniyle Amerika'nın kontrolü altında tutmayı amaçladığını söyleyen Trump, kullanılamaz hale gelmeleri için geri kalan tüm üsleri bombalamayı planladığını belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Çin'den Amerikan İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programına karşı çifte standartlı tavırlarına eleştiri etrafında. Çin, Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programına karşı çifte standartlı tavırlarını eleştirdi. Bu bağlamda Çin'in Uluslararası Atom Enerji Ajansı'ndaki temsilcisi, Amerika ve diğer Batı ülkelerinin kendi çıkarları doğrultusunda olan nükleer programlara karşı sorun yaşamadıklarını, bu bağlamda Amerika ve İngiltere'nin Avustralya için nükleer denizaltılar yapma anlaşmasına vardığını sert bir şekilde eleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti her daim uluslararası anlaşmalar ve küresel nükleer koruma kuralları çerçevesinde özellikle de tıbbi alandaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere nükleer programların peşine düşmüştür. Uluslararası Atom Enerji Ajansı da bu faaliyetlere tam denetim yapmaktadır. Ancak Amerika ve Batılı ortakları nükleer apartheid oluşturarak ve ortaklarını rakiplerine karşı donatarak, İran İslam Cumhuriyeti'ni nükleer bomba yapmakla suçlayarak, İran'ın barışçıl faaliyetlerini engellemek istiyor. Amerika, Avustralya ile yaptığı son nükleer anlaşmasında İngiltere ile beraber AUKUS anlaşması çerçevesinde 9 denizaltı yapımı anlaşmasını imzaladı. Bu durum ise küresel çapta eleştirilere yol açtı. Buna rağmen Amerika kendisi 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'de ilk kez atom bombasını kullanan ülke olmuştur. Bu da büyük insanlık karşıtı cinayet ve katliam olarak tarihe geçmiştir. Rus nükleer meseleler uzmanı Yesiyev şöyle düşünüyor. İran'ın nükleer programlarının barışçıl mahiyete sahip olduğundan eminim. Uluslararası toplum ve 5+1 grubu uluslararası toplumu temsilen bunu kabul etmelidir. İran reaktörleri için gerekli olan nükleer yakıt üretim sağlamak için uranyum zenginleştirmelidir. Amerika bunu çok iyi biliyor ancak kasten buna karşı çıkıyor. Artık dünya Amerika'nın Batı Asya'ya yönelik müdahaleci siyasetlerini Siyonist rejimin siyasetleri ve korunması çerçevesinde ayarladığını görüyor. Bu bağlamda Amerika'nın bölge ülkelerine nükleer meselelerde yönelttiği ithamlarda Sırp-İran İslam Cumhuriyeti'ne baskı uygulamak ve sonuçta İran'ın barışçıl faaliyetlerini durdurmak amaçlıdır.
İran İslam Cumhuriyeti, Bercam Nükleer Anlaşması'nda nükleer faaliyetlerden yararlanma kararlarını göstermiştir. Ancak Amerika, Donald Trump döneminde Bercam Nükleer Anlaşması'ndan çekilerek uluslararası anlaşmalara nedenli sadakatsiz olduğunu gösterdi. Bu hususta siyasi meseleler uzmanı Peter Simon şöyle bir değerlendirmede bulundu. İran'ı suçlamak ve nükleer programlarını askeri amaçlı olarak değerlendirmek, Batı'nın İran'ın nükleer bilim adamları ve makamlarının hassas donanımlarını da anlamak ve bulmak için bir bahanedir. Bu da tamamen garazkarlık sayılır. Her halükarda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer faaliyetler ve programlarını desteklemesi, bu konseyde Barcan Nükleer Anlaşması'na ve İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı nasıl davranılmasına dair ciddi itirafların ve görüş farklılıklarının olduğu anlamına da geliyor. Bu desteğe rağmen Tahran, Pekin hükümetinin her türlü nükleer apartheid'i önlemek için açıklamaların ötesine geçip icraata geçmesini bekliyor. Bu bağlamda Çin'in İran İslam Cumhuriyeti ile ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmesi ve Amerika'nın zalimane yaptırımlarını da pratikte kabul etmediğini göstermesi gerekiyor. Buna esasen Çin karşılıklı çıkarlar çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti ile münasebetlerini artırmalıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İsrail'den Batı Şeria'ya 57 milyar dolarlık hasar başlığı altında. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ticaret ve Geliştirme Konferansı yayımladığı raporda, Siyonist rejim İsrail'in Batı Şeria'daki işgalci siyasetlerine son 20 yılda 57 milyar dolara aşkın miktarda Filistin milletine ve Filistin ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Siyonist rejim İsrail 21. yüzyılın ilk 20 yılında Filistinlere karşı şiddet eylemlerine devam etmektedir. Genel olarak Siyonist rejim İsrail son 20 yılda Filistin'e karşı 3 tür siyaset izlemiştir. Savaş, kuşatma ve sınırlandırma siyasetleri bu doğrultuda ciddi şekilde izlenmiştir. Son 20 yılda Siyonist rejim İsrail 3 uzun süreli savaş ve birkaç kısa süreli savaşı Filistin milletine dayatmış ve günlük olarak da Filistinlere karşı yüzlerce askeri operasyonu hayata geçirmiştir. 2000 yılından 2005 yılına kadar intifadanın devam ettiği sürede Siyonist rejim İsrail 5 yıl boyunca günlük olarak Filistin'in farklı bölgelerine bombardıman etmiştir. 2008 yılında 22 günlük savaş, 2022 yılında 8 günlük savaş, 2014 yılında 51 günlük savaş ve 2021 yılında 12 günlük savaş Filistinlere dayatılmıştır. Buna ilaveten 2 ve 4 günlük savaşlarda günlük ve saatlik bombardımanlarda da yüzlerce kişi zarar görmüştür. Siyonist rejim İsrail bir yandan da 2006 yılından itibaren Gazze şeridini kuşatmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı raporuna göre Gazze dünyadaki en büyük üstü açık hapishaneye dönüştürülmüştür. Sınırlandırma ve kısıtlama siyaseti de Filistin'in coğrafyasının kısıtlanması ve de Filistinlerin diğer topraklar ile bağları ve ilişkilerinin kesilmesi çerçevesinde izlenen bir siyasettir. Aslında bu kısıtlama siyaseti Filistinlerin evlerinin tahrip edilmesi, arazilerine el konulmasına yol açmış ve Filistinlere büyük ekonomik zararlar vermiştir. Bu şekilde Filistin'in coğrafi olarak kısıtlanması bu ülkenin ekonomik fırsatlarının yok olmasına, özellikle de tarım sektöründeki fırsatların heba olmasına ve Filistinli tarımcılara ekonomik baskıların uygulanmasına yol açmıştır.
Siyonist rejim İsrail'in bu şiddet dolu siyasetlerinden yola çıkarak Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Müdürü Richard Wright, Filistin gayri safi yurt içi hasılasının üçte birinin İsrail'in işgalci mekanizmaları sonucu heba olduğunu belirtti. Kısıtlama ve sınırlandırma siyasetleri ve Siyonist rejim İsrail'in Batı Şeria'daki askeri operasyonlara da 2000 yılından bu yana Filistinlilere 57.7 milyar dolar kadar mali ve ekonomik zarar vermiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı böyle bir rapor yayımlansa da esasında bu teşkilat işte Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridinde sergilediği şiddet siyasetlerine dikkat etmediği anlaşılıyor. Kasım 2020 Birleşmiş Milletler Teşkilatı raporuna göre Filistinlilere toplum cezalandırma yöntemi olarak görülen Gazze şeridinin kuşatılması bölge ekonomisine de 16.7 milyar dolar kadar zarar vermiş ve inanılmaz yoksulluk ve işsizliğe de yol açmıştır. Bir başka dikkate şayan husus ise bu raporda Siyonist rejim İsrail'in Filistinlilere karşı açtığı savaşların büyük ekonomik hasarlara ve zararlarına değinilmemesidir. uzun ve yağ kısa vadeli savaşa Filistin'in altyapı tesislerinden yok olmasına ve Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına ve büyük masrafların onlara dayatılmasına yol açmıştır. Kuşatma ve savaşın Filistin halkına dayattığı masraflar hesaplanırsa kuşkusuz Siyonist rejimin Filistinlilere verdiği zararların miktarı daha fazla olduğu ortaya çıkacaktır. Burada dikkat çeken husus Birleşmiş Milletler'in bu zararlara itiraf etmesine rağmen bu şiddeti önlemek için caddeleyici bir girişimde bulunmamasıdır. Büyük güçler özellikle Amerika ve İngiltere'nin Siyonist rejimi desteklemesi Birleşmiş Milletler'in güçsüzlüğünde büyük etkisi olmuştur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye ekonomisiyle ilgili yaşanan kriz hakkında konuşmuştuk. Bugünkü sohbetimizde de konuyla ilgili röportajımızın ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. İhsan Bey tekrar hoş geldiniz diyor ve ilk soru olarak şimdi hükümete özellikle Erdoğan'a karşı yoğun eleştiriler vardı son sıralarda. Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Mithat Sancar Erdoğan yönetiminin derhal istifa etmesini istedi. İstifa etmediği takdirde siyasi partiler ve muhalefet partileri meclise erken seçim yasa tasarısını sunmaları gerektiğini belirtti. Şimdi muhalefet kanadında bu konuyla ilgili nasıl bir ittifak siz görüyorsunuz hükümete karşı? Yani erken seçim yasa tasarısını sunsalar bile hükümetin nasıl bunu karşılayacağına siz inanıyorsunuz?
Yani sadece Halkların Demokratik Partisi açıkçası bu çağrıyı yapmadı. Yani başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere İYİ Parti, işte Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, yani Deva ve Gelecek Partisi biliyorsunuz mevcut AKP'nin içerisinde doğmuş olan partiler ve bunların hepsi yaklaşık bir haftadır özellikle ya da 10 gündür çok yoğun bir şekilde meclisi toplantıya ve erken seçime gitmeye ve mevcut hükümetin de istifa etmeye çağırmaları defalarca defakatla da devam ettiriyorlar. Hatta buna ilişkin yeni muhalefet partileri mitingler düzenlemeye başladılar. Ve bu düzenlemeler için mitinglerle birlikte halkla birlikte mevcut AKP hükümetini istifaya çağıracaklarını duyurdular. Şimdi doğal olarak AKP'de buna karşılık kesinlikle ekonominin kötü olmadığını ve işte abartıldığını ya da hatta ekonomik olarak mevcut olarak birilerinin krizi yarattığını ve bu krizi yaratanlar hakkında da işlemler başlatacağını diye ekleyerek de devam etti. Şimdi nasıl karşılanır? En son şimdi Türkiye'de AKP'de buna karşı özellikle Sayın Erdoğan buna karşı 2023'te mevcut durumda seçim olacak. Kesinlikle erken seçime gitmeyeceğiz dedi. MHP Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da aynı şeyi ifade etti. Fakat muhalefet kanadı oldukça bir an önce bu hükümetin istifa etti. Çünkü krizin daha derinleşmemesi için, Türkiye'nin durumunun daha kötüleşmemesi için bir erken seçime ihtiyaç olduğunu her dakika, her saat Türkiye'de şu anda vurguluyorlar. Ve her alanda da, her yaptıkları açıklamada da bulunuyorlar. Kimi tekin doların yükselişi üzerinde muhalefet partilerinin hemen hemen hepsi olağanüstü toplantılar yaptılar. Ve bir araya geldi. Bir araya gelmenin dışında da kendi meyakalarını, yani kendi kurmaylarını, ekonomik kurmaylarını falan topladılar ve bu çıkan sonuçların hepsinden de mevcut hükümetin istifa etmesini söylediler. Şimdi durum böyleyken şimdi AKP kanadında şöyle bir duyum var. Yani şöyle bir kulis haberi var. Aslında seçimlerin en geç 2022 yılında 22 yılın içerisinde yapılacağını şu anda konuşulmaya başlandı. Muhtemelen Türkiye'de de erken seçim şu anda hemen yarın öbür gün olmaz ama 2002 yılının içerisinde Ocak, Şubat, Mart ya da Haziran, Ağustos gibi bir dönemde olacağı kesin görünüyor. Ama fakat AKP'de şunu yapmaya çalışıyor. Çünkü bu mevcut krizde eğer seçime gidilirse direkt kaybedeceğini kendisi de biliyor. Çünkü anket şirketleri falan mevcut durumda da bunu ortak koyuyorlar. AK Parti biraz şey yapmaya çalışıyor. Bu süreci biraz daha kurtarıp, biraz daha ekonomiyi iyileştirdikten sonra ya da krizi atlattıktan sonra seçime gitme gibi bir düşüncesi var. Onun için de dış politikaya ilişkin sorularınız var mı bilmiyorum ama dış politikayla da bağlantılıdır. Şu anda işte Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden görüşmelerin yapılması, hatta işte Mısır'la tekrar yeni ilişkilerin geliştirilmesi, İsrail'le bazı ilişkilerin geliştirilmesi falan vesaire, bunun üzerinde de muhtemelen bunun da bu ilişki dış politikadaki bazı iyileşmelerin dış politikaya, ekonomiye yansıyacağının fikriyatı üzerinden de iyileşme olabileceği üzerinden gidiliyor. Yani erken seçimde şu anda AK Parti erken seçime hemen gitmez. Fakat çünkü şu anda gideceği andan itibaren krizin içerisinde tamamen mağlup olacağını bildiği için daha çok biraz sürece yayıp 2022 yılında gidebileceğini düşünüyorum.
Doğru. Son soru olarak İhsan Bey, şimdi böyle liranın değer kaybetmesi ve özellikle doların yükselişe çıkması, AK Parti kulislerine göre ülkeye dövizin girmesini arttıracaktır. Bu da çeşitli alanlarda, özellikle yatırım alanlarında biraz yani işlere hız katacaktır ve yardımcı olacak bir tür. Ancak şimdi istihdam konusuna gelecek olursak bunu biraz olumsuz değerlendiren uzmanlar da vardır. Bu konuda da genel olarak herhangi bir görüşünüz, fikriniz var mı?
Yani tabii ki şimdi sen sadece bir siyaseti sadece doların girişi üzerinden yapamazsın. Çünkü bir de dış politikada dengeler var. Şimdi sen dengeleri olumlu kurmak zorundasın. Sadece süreci kurtarmak adına daha önce bir takım kavgalı olduğun ya da dışladığın ya da çok ağır suçlamalarla ifade ettiğin dış politik performansını sadece işte dolar ya da mevcut dövizin cari açığını kapatıp ya da mevcut dövizin Türkiye'ye getirmesi üzerinden eğer bir takım ilişkiler kurarsan sen kendini teslim edersin. Mevcut olan diğer politik durumda tamamen taviz verirsin. Şimdi uzmanların aslında bazı uzmanlar evet ben de dinledim doğru söylüyorlar. Çünkü sen taviz verdiğin zamanlar ki tamamen bu sefer inisiyatifi dış politikada tamamen öbür tarafa bırakırsın. Yani ama bunu yaparken bunu döviz adına yaparsan bir şekilde aslında bu daha büyük bir krizin habercisi. Şimdi bu büyük krizin habercisi hem siyasal olarak krizin hem de diplomatik olarak krizin habercisi. O zaman sen burada ne taviz vereceksin? Hangi tavizleri verecekti ve Türkiye artık şu anda biraz da bunu tartışıyor açıkçası. Dış politikada hangi tavizleri verilecek ya da hangi tavizler verildi de mesela diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri'yle yeniden işte 10 milyar dolarlık yeni bir yatırım ön koşulu konuşuldu. Anlaşmalar yapıldı falan. Şimdi muhalefet ya da uzmanlar falan bunları hepsini tartışıyor ki bunlar hepimiz tartıştığımız şeyler falan. Dediğim gibi yani dış politikada şu anda Türkiye aslında hem sıkıntıda hem de yeniden tekrar köstürdüğü, ilişki kuramadığı, yeniden kurmak için çabaladığı ya da bugüne kadar politik olarak bir takım sıkıntı yaşadığı devletlerle yeniden ilişki kurmaya çalışıyor. Şimdi bu ilişki kurmak da tabii ki en azından 10 yıldır problemli olduğun devletlerle dış politikayla yeni ilişki kursan bile dolar rezervi ya da diyelim ki döviz rezervinin gelebilmesi için uzun vadeli bir süreç lazım. Yani buna hemen yarın öbür gün Türkiye bu ilişkiler kurdu diye bir şey gelişmeyecek. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Gelişmeyeceği için. Şimdi uzun vadeli süreç ya da uzun süreç bir yol haritası önüne koyman gerekiyor. Ve bu yol haritasında da açıkçası şu anda Türkiye hemen çok yarın bir faydası olmayacak. Ama Türkiye'nin, şunu biliyoruz, Türkiye'nin içe yönelik baktığımızda acilen ekonomik olarak bir takım çözümlere ihtiyaç olduğu ve bu çözümlerin de iç dinamikler üzerinden yapılması gerektiğini, çünkü dış politikadan ziyade iç dinamikler üzerinden hem bir rezervlerini oluşturabilecek mi? Açıkçası o da biraz şu anda zor görünüyor ki mevcut kriz burada ve çözümü de burada olmak zorundadır.
Doğru. İhsan Bey, vakite ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'de ekonomik krizle ilgili yaşanan gelişmeleri ve haberleri değerlendirmeye çalıştığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde İran ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Aşgabat'ta düzenlenen Eko Liderler Zirvesi'nin kulisinde gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesini vurgulaması, Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'inin İslami İran'ın Eko'da ticaretin serbest hale getirilmesinde daha aktif rol ifa etmeye hazır olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde yargı erki başkan yardımcısı Kazım Garibabadi'nin İranlı nükleer bilimcilere yönelik işlenen cinayetlerle ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yargı erki başkan yardımcısı Kazım Garibabadi, İranlı nükleer bilimcilere düzenlenen suikast olaylarının beşeriyete karşı cinayet ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı. Garibabadi, Şehit Muhsin Fahrizade suikastı, önceki nükleer bilimcilere yapılan suikastlar gibi beşeriyete karşı cinayet ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti. Fahrizade'nin şehadet yıl dönümü dolayısıyla bu açıklamayı yapan Garibabadi, Şehit Fahrizade adı ancak şehadetinden sonra duyulan seçkin bir bilim adamı olduğunu, Fahrizade'nin özellikle nükleer bilim alanında hizmetleri asla unutulmayacağını kaydetti. Terörle mücadele iddiasında bulunan ülkelerin ve uluslararası kurum ve kuruluşların bu cinayetin karşısında pasif ve sessiz tutumunu eleştiren Garibabadi, Tahran Adliyesi 4 nükleer bilimciye düzenlenen suikast olaylarının dosyalarını sonuçlandırdığını ve yakında alınan kararlar açıklanacağını ifade etti. Garibabadi söz konusu suikast olaylarını Tahran Savcılığı da ele aldığını, bu konuda bir dosya açıldığını, diğer dosyalarda yakında açılacağını vurguladı. Garibabadi ayrıca ilgili kurumların işbirliği ile bu cinayetlerin uluslararası platformlarda da takipçisi olacaklarını belirtti. İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade, 2020 yılında Tahran yakınlarında düzenlenen hain suikast sonucu şehit düştü.
Keyhan gazetesinde Aşgabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. zirvesi kapsamında İran, Türkmenistan ve Azerbaycan arasında doğalgaz aktarımına ilişkin swap sözleşmesi imzalanması, Suud rejimi güçlerinin Yemenli sivillere saldırması gibi haberlere yer verirken, Cevan gazetesinde İran karşıtı ittifakın çöktüğüne dair Siyonist medyanın itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bazı Arap rejimlerin Amerika'nın destekleriyle Korsan İsrail'e normalleşme anlaşması imzalaması ve İran karşıtı bir ittifak kurmasından sonra İsrail Hayom gazetesi kurulan ittifakın çöktüğünü yazdı. Gazete Amerika Başkanı Joe Biden'in Suudi hanedanına karşı farklı tutumu yüzünden Riyad ve Abu Dhabi İran ile olumlu diyalog sürecine yöneldiklerini ve Tahran ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmaya karar verdiklerini kaydetti. Gazete bu çerçevede Suudi Arabistan Büyükelçisi Bağdat'ta İranlılarla müzakerelere başladığını, Birleşik Arap Emirlikleri diplomatlarından Enver Gargaş da benzer görevi yürütmekle görevlendirildiğini, Birleşik Arap Emirlikleri bununla da yetinmeyerek Suriye ile yeniden ilişkileri başlattığını belirtti.
Hemşire gazetesinde İranlı yetkilinin Suriye gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
İran Dışişleri Bakan Başdanışmanı Ali Asgar Hacı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun ortak çabalarıyla Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılması ve bu ülkede insani durumu iyileştirmek ve mültecileri geri döndürmek için gerekli altyapıların bir an önce yeniden inşası için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Hacı, siyasi süreçte dahil olmak üzere Suriye'deki son gelişmelere değindi. Görüşmede iki taraf Suriye siyasi sürecinin devamını desteklerken Anayasa Komisyonu çerçevesinde müzakerelerin devamına vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Başdanışmanı, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun ortak çabalarıyla tek taraflı yaptırımların kaldırılması ve insani yardımların iyileştirilmesi için altyapının derhal yeniden inşa edilmesine ilişkin gerekli adımların atılacağı umudunu dile getirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki yeri.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 15. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin koronavirüs macerasına karşı tutumunu gözden geçireceğiz.
Son iki yılda İran'da ve dünyada meydana gelen koronavirüs salgını ve yarattığı sorunlar önemli konulardan biri olmuştur. Bu sorunların dışında insanların sağlığı ve hayatının tehdit edilmesi ve diğer düzeylerde sağlık sistemine ağır yük dayatması, iktisadi ve geçim sorunları, insanların psikolojik kaygıları ve benzeri sorunlar gelmektedir.
Kuşkusuz küresel boyutta söz konusu olan bu krizle baş edebilmek için çeşitli tedbirlerin alması gerekiyordu. Ülkelerin devlet adamları ise ülkelerinin sahip olduğu imkanları ve şartları gözeterek bu salgınla mücadele etmeye başladı. İran'da bu salgın görüldüğü ilk günlerden itibaren İslam İnkılabı rehberi salgınla mücadele meydanında ve sebebiyet verdiği sorunları halletmeye yardım sürecinde yer aldı ve hakimiyetin en üst düzey yetkilisi olarak çeşitli uygulamaların takipçisi olup hayata geçirdi. Ayetullah Hamenei'nin bu bağlamda faaliyetlerinin bir bölümü insanları bilinçlendirmek ve salgınla mücadele kültürlerini geliştirmek ve diğer bazı faaliyetleri de salgınla mücadelede yürütülen operasyonlarda doğrudan veya dolaylı bir şekilde yer almaktı.
Hal böyleyken İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin koronavirüs salgını macerasında tutumunu gözden geçirmek kayda değerdir. Video konferans yöntemiyle mesaj yayımlamak ve ülkenin sağlık sektörünün çalışanlarına moral vermek, tıp bilimleri akademileri başkanı ile oturumlar düzenlemek, liderlik konumuna bağlı tüm al kurumlarını Sağlık Bakanlığı'na yardım etmek üzere seferber etmek, sağlık protokollerine uymak, vatandaşları da ilgili kurumlarla bu bağlamda işbirliği yapmaya çağırmak, sorunların çözümünde Allah'a ve maneviyata yönelmeye vurgu yapmak, Ayetullah Hamenei'nin bu sorunun çözümü için uygulamalarının sadece küçük bir bölümüdür.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, koronavirüs salgını başladığı günden itibaren iki eksen üzerinde durdu. Ayetullah Hamenei bir yandan sağlık uzmanlarının görüşlerine destek vererek tüm kurumları söz konusu uzmanların tavsiyelerine ve kararlarına uymaya tavsiye etti. Diğer yandan da İranlı uzmanların yeteneklerine güvenerek salgınla mücadelede yerli aşı üretilmesini teşvik etti.
Salgın başladıktan hemen sonra İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin doğrudan talimatıyla silahlı kuvvetlerin koronavirüs salgını ile mücadelelerine devam etmesi ve faaliyetlerini geliştirmelerinin yanı sıra sağlık ve tedavi karargahı kurularak 3 temel görevi yürütmeleri kararlaştırıldı. Bu 3 temel görev çadır hastaneleri ve tedavi merkezleri gibi sağlık merkezlerinin kurulması, gerekli yöntemlerle salgının yayılmasının önlenmesi, silahlı kuvvetlerin çeşitli kurumları arasında görev paylaşımından ibarettir. Ayetullah Hamenei o günlerde yaptığı konuşmada ülkenin tüm kurumlarını salgınla mücadelede en ön safta yer alan Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmalarını vurguladı.
İslam İnkılabı rehberinin koronavirüs krizi boyunca en çok tekrarladığı sözcükler, ülkenin sağlık personelinin emeklerine takdir ve teşekkür etmek ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin tavsiyeleri ve kararlarına uymaya vurgu yapmak olmuştur. Hekimler, hemşireler, sağlık sektörünün diğer çalışanları hakikaten Allah yolunda cihad eden insanlardır. Bu insanların bugün yaptıkları iş Allah yolunda cihattır ve çok yüksek değerdedir. Bu saygıdeğer insanların ailelerini, bu zorluklara katlanan eşleri, evlatları ve ebeveynlerine teşekkür etmeyi bir görev biliyorum. Şu saygıdeğer insanların bazıları günlerce ve geceler boyunca evlerine uğramaksızın çalışıyorlar. Gerçekte gece gündüz demeden çalışıyorlar. Aileleri zorluklara katlanıyor, sabrediyor. Onlara da derinden teşekkür ediyorum.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin koronavirüs salgını ile mücadele eden esas kurumlara ve çalışanlarına bu şekilde destek vermesi, bu meydanda mücadele veren sağlık çalışanları ve yetkililerin iradesini daha da güçlendirdi. Dönem Sağlık Bakanı Dr. Nemeki, Ayetullah Hamenei'nin koronavirüs salgını ile mücadele alanında uygulamaları ve desteklerini işaretle şöyle dedi. Biz en güçlü ve en bilimsel desteği İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'den gördük. Ayetullah Hamenei'nin varlığı bu nizamın en büyük sermayesi ve direği ve mücadele günlerinde en büyük moral kaynağımızdır. Bu büyük insan yüce duruşu ile bizim yanımızda yer aldı ve sağlık kurumunun tavsiyeleri uygulanmalı dedi ki bu da muhteşem bir tutumdur.
Koronavirüs salgını başladığında cuma ve cemaat namazlarının tatil edilmesi, ehl-i beyt fertlerinin kutsal türbelerinin kapatılması, erbain yürüyüşlerinin iptali ve yaz merasimlerinin tamamen kısıtlanması, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin tavsiyeleri, ikazları ve vurguları olmadan hemen hemen imkansızdı. Ayetullah Hamenei Hicri Şemsi 3 Ferverdin 1999 tarihinde İran ve Dünya televizyon kanallarından canlı yayınlanan konuşmasında dolaylı bir şekilde koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin kutsal mekanların ve dini merasimlerin tatil edilme kararına destek vererek şöyle buyurdu. Bizim tarihimiz boyunca bu şekilde her yer hatta mutahhar türbeler cuma ve cemaat namazını tatil etmek görülmemiş bir hadisedir. Ama başka çaremiz yoktu. Bu şekilde maslahat bilindi ve bu şekilde uygulandı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu bağlamda dini edebiyatı kullanarak şu vurguyu yaptı. Bu talimatlardan şaşmamak gerekiyor. Zira Allah-u Teala bizi kendimizin ve başkalarının sağlığı konusunda sorumluluk taşımakla yükümlü hale getirmiştir. Dolayısıyla toplumun genel sağlığı ve bu salgın hastalığını önleyebilecek her türlü adım hasene bir adımdır ve yayılmasına yardımcı olacak her türlü uygulama yanlış ve tenkit edilmiştir.
İslam İnkılabı rehberi aynı zamanda bu krizin aşırı bir şekilde abartılmasıyla mücadele ederek vatandaşların her türlü gereksiz ve zararlı heyecan ve kaygıdan arındırmaya ve olayı akılcı ve mantıklı bir şekilde yaklaşmalarını sağlamaya çalıştı. Bu sorun geçici bir sorundur, fevkalade bir şey değildir. Bu tür olaylar ülkede yaşanabilir. Gerçi ben meseleyi çok küçümsemek istemiyorum ama sorunu pek de abartmamalıyız diye düşünüyorum. Bu hadise meydana gelmiş bir süredir, inşallah uzun sürmeyecektir. Bu sorun ülkemizde vardır. Bir süre sonra da çekip gidecektir.
Koronavirüs salgını ilk önce hızlı ve vahşice çıkışı ile ilkin sağlık alanını tehdit etti ve ardından diğer alanlara da tehdit etmeye başladı. Dolayısıyla olayın ta başından salgını önlemek için hastaların aşısını üretmek için alimane ve cesurca adımların atılması gerekiyordu. Bu konuda imamın fermanını icra merkezi önce oldu ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei tarafından da takdir edildi.
Tahran Radyosu.
Bu süreçte ifade edilmesi gereken önemli nokta, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin koronavirüs salgını ile mücadelede gerekli olan tıbbi ekipmanların ve ilaçların üretimi için ülke içinde genç bilim adamlarını desteklemesiydi ki bu da tıp sektöründe önemli bir özgüven ve başarılara zemin oluşturdu. Koronavirüs salgını ile mücadelede elde edilen kazanımlar gözden geçirildiğinde İranlı seçkin genç bilim adamları tıp bilimi ve ilgili sanayi sektörlerinde bu salgın sırasında dünya genelinde öncü olduklarını söyleyecek sözleri olduğu daha iyi anlaşılıyor. Bu bağlamda İranlı bilim adamları bazı alanlarda başka ülkelerden daha başarılı oldu ki bu da İranlı genç bilim adamlarının gece gündüz aralıksız emeklerinin sonucuydu.
Koronavirüs salgını başladığında İran İslam Cumhuriyeti bireysel konumda gerekli olan tıbbi ekipmanların konusunda ise sıkıntı ile karşılaşan ülkelerden biri oldu. Ancak İranlı bilim insanları gece gündüz çalışarak maske ve diğer tıbbi ekipmanlara olan ihtiyacı karşılamayı başardı. Nitekim Sağlık Bakanı'nın belirttiğine göre İran İslam Cumhuriyeti koronavirüs salgını döneminde 2 aydan daha kısa bir sürede tıbbi ekipmanlara ithal eden ülke konumundan sayılarak üretici ve ihracatçı ülkesine de dönüştü.
Şimdi ise koronavirüs hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaçların büyük bir bölümü ülke içinde ve ithal benzerlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle üretiliyor. İran İslam Cumhuriyeti koronavirüs salgını döneminde teşhis kitleri, ventilatör, maske, dezenfektan maddeleri gibi gerekli tıbbi ekipmanları üreterek bu salgını kendi imkanlarıyla kontrol altına almayı başardı. Bu çalışmalar sayesinde İran'da hiçbir COVID hastası hastane kapılarında beklemek zorunda kalmadı. Oysa hastalığın ağır dalgaları sırasında onca mali kaynakları olan Amerika ve Avrupa ülkelerinde birçok COVID hastası hastane koridorlarında ölüme terk edildi.
Koronavirüs salgını sırasında Kan Bankası Kurumu da bu alanda en iyi şekilde görev yaptı. Kan Bankası Kurumu Başkanı'nın belirttiğine göre İran COVID hastalarının tedavisinde plazma yöntemini kullanan ikinci ülke sayıldı. Öte yandan İran uzmanlar kendi imkanları ile ilk kez insanlara uygulanacak aşıları üretmeye başlayarak adını tüm dünyaya duyurdu.
İran'da insanlara uygulanacak aşı üretimi büyük ve eşine ender rastlanan bir hadisedir. Koronavirüs salgını döneminde Co-İran Bereket aşısı büyük bir stratejik hareketin başlangıcı ve ekseni oldu. Bereket aşısını üretme cesareti ülkenin bu alanda kendine yeter hale gelmesinde ilk adım oldu. Şimdi ise İranlı genç bilim adamlarından birkaç ekip koronavirüs aşısını üretme üzerinde çalışıyor. İran'da şimdiye kadar Co-İran Bereket, Pasto, Kovak ve Fahra aşıları genel aşılama aşamasına geldi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bereket aşısını yaptıran ilk gönüllülerden biri oldu. Umarız tıp bilginlerinin emekleriyle beşeriyetin bu hastalıktan bir an önce kurtulmasına şahit oluruz.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.pashtudey.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir adresine iletebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın bölge ekonomisindeki konumu.
Değerli dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli seri sohbetimizin 7. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın Batı Asya'daki sermaye piyasasındaki konumu ve bu piyasanın bölgesel ekonominin gelişmesindeki rolünü ele alacağız.
Finansman, ekonomik büyüme ve kalkınmanın ilk ve en önemli bileşenidir. Finansman, ekonomik bir faaliyet yaratmada önemli bir faktördür. Bu ekonomik faaliyet ulusal düzeyde ne kadar büyük ve önemliyse gerekli mali kaynakları veya sermayeyi sağlamak da o kadar önemlidir. Doğal olarak bu kaynakları çekme konusunda daha fazla güce sahip olan ülkeler dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip oluyorlar.
Sermaye piyasası veya borsa, mikro ve makro sermayelerin toplandığı ve her ülkenin ekonomisini düzenleyen yasa ve yönetmeliklere göre ekonomik aktiviteyi geliştirmek için sanayi ve üretim fabrikalarının sahiplerine verildiği bir yerdir. Bu piyasa likiditenin sağlanması ve imalat sektörüne tahsis edilmesinde, birikimlerin toplanmasında ve yatırım için gerekli likiditenin sağlanmasında, yatırım risklerinin azaltılmasında, yatırım için şeffaflığın sağlanmasında ve girişimciliğin teşvik edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır.
Sermaye piyasaları veya borsalar ekonominin ana sektörlerinde orta ve uzun vadeli yatırımlar için ihtiyaç duyulan sermayeyi sağlayan finansal piyasalar arasındadır. Sermaye piyasasının felsefesi, sermaye ve finans şirketlerini ve projelerini tutarlı, yasal, sürekli ve şeffaf bir piyasa sistemi şeklinde bir araya getirmektir. Bu piyasanın oluşumunun temel dayanağı, temel ve basit ortaklık kavramı ve potansiyel kar ve zararların ortaklar arasında dağılımıdır. Bir ülke maliye politikalarında sermaye piyasasını kullanmıyorsa aslında büyümeyi ve refahı destekleyen önemli ekonomik kapasitesinin bir kısmını görmezden geliyor demektir.
Yatırım yapmak üzere borsaya giren kişiler hisse senedi satın alarak sermayeleri ölçüsünde işletmeler ve şirketlerin mülkiyetinde hisse payına sahip olurlar. Güneybatı Asya'da Tahran Menkul Kıymetler Borsası, Abu Dhabi, Umman, Bahreyn, Bakü, İstanbul, Suudi Arabistan gibi çeşitli sermaye piyasaları vardır. Bu piyasaların değeri milyarlarca dolara tekabül etmekte ve emtia, menkul kıymetler ve benzeri alanları kapsamaktadır. Bu miktardaki sermaye, altyapı inşa etmek, büyük ölçekli üretim projelerine yatırım yapmak ve bölge ekonomisini çeşitlendirmek için kullanılabilir.
Tahran'ın kuzeybatı bölgesinde İran sermaye piyasasının nabzını tutan, yani Menkul Kıymetler Borsası ve Menkul Kıymetler Kurumu'nun nabzını tutan yaklaşık 35 bin metrekarelik bir temel alana sahip 18 katlı bir bina bulunmaktadır. Tahran Menkul Kıymetler Borsası, İran Borsa Dışı Piyasaları, İran Ürünleri Borsası ve Enerji Borsası, Menkul Kıymetler Borsası ve Menkul Kıymetler Kurumu'nun denetimi altında faaliyet gösteren 4 büyük ve önemli İran borsasıdır.
Tahran Menkul Kıymetler Borsası şirketi 1968 yılında kurulan İran sermaye piyasasının temel direklerinden biridir. İran'daki borsanın olumlu yönlerinden biri, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla mikro kaynakları çekmek için birkaç yatırım fonunun varlığıdır. Ayrıca bölge ülkelerinin borsalarına kıyasla Tahran Borsası, Fars Körfezi ülkeleri borsalarının aksine Tahran Borsası, Fars Körfezi çevre ülkelerinin borsaları gibi sırf banka veya petrole bağlı değildir.
İran Menkul Kıymetler Borsası'nda çeşitli sektörler bulunmaktadır. İran borsasında 40'tan fazla sektör listeleniyor. İran borsasında petrokimya ve rafineriler, bankalar, maden endüstrileri ve ana metaller gibi çeşitli ekonomik sektörlerden 300'den fazla şirket faaliyet göstermekte. İran borsasında işlem gören şirket sayısı bölgedeki diğer ülkelere göre daha yüksek bir rakam göstermekte. Bu üstünlüğün sebebi özelleştirme ve hisse devri politikası ile İran'ın ekonomik yapısında çeşitli endüstrilerin ortaya çıkmasıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 44. maddesindeki genel politikaların uygulanması ve ekonominin sermaye piyasası yoluyla özelleştirmesi amacıyla son 10 yılda hisseleri borsaya devredilen şirketlerin çoğu devlete ait olmuştur. Bu şirketler kendi sektörlerinde büyük şirketler olarak kabul edilmişlerdir. Örneğin Sosyal Güvenlik Yatırım Şirketi 180'den fazla tali kuruluşa sahiptir. Bu şirketlerin portföyünün %82'si borsada işlem görmektedir.
İran ekonomisiyle ilgili çok önemli bir noktada iç kabiliyetlerine dayanması ve içe dönük olmasıdır. Ülke ekonomisinin döngülerini içinde hareket ettirecek bir faktör ve üretim kaynağı vardır. İran çok yüksek iklimsel ve biyolojik çeşitliliğe, zengin doğal ve mineral kaynaklara, genç, yaratıcı ve yüksek eğitimli insan gücüne sahip bir ülkedir. CNN, İran'ın ekonomik kapasitesi konusunda yakın tarihte bir raporda Türkiye insan gücü, Suudi petrol rezervleri, Rusya doğal gaz kaynakları ve Avustralya maden rezervleri için potansiyel müşteriler, bunların hepsini İran'da bir karışım olarak arayabilir değerlendirmesinde bulundu. İran ekonomisi özellikle son yıllarda Amerika ve Avrupa ülkelerinin sert yaptırımlarının yol açtığı birçok soruna rağmen kabul edilebilir bir kayıt sunmayı başardı.
Ülkelerin finansal piyasaları, uluslararası ticaretle ilgilenen kişilerin ilgilendiği konulardan biridir. Bu insan grubu için karlılığın ve yatırımın çekiciliği, ülke ekonomisine katılım için önemli kriterlerden biridir. İran sermaye piyasası, kayda değer büyümesiyle sadece İranlı yatırımcıların değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası yatırımcıların da ilgisini çekmektedir. İran Merkez Vadeli Yatırım Şirketi'ne göre 40'tan fazla ülkenin gerçek ve yasal hissedarları hali hazırda Tahran Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir.
Tahran Radyosu.
İran sermaye piyasasına giren ilk İranlı olmayan hissedar Almanya'dan olmuştur. Hali hazırda İran borsasındaki İranlı olmayan hissedarların çoğu, özellikle Afganistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak olmak üzere bölgedeki ülkelerdendir. İran Menkul Kıymetler Borsası kurallarına göre İranlı olmayan bir yatırımcının İranlı bir yatırımcıdan herhangi bir farkı yoktur. İran şirketlerine stratejik yatırımlar yapma niyetiyle borsaya giren yabancı yatırımcılar yasaların korumalarından ve dokunulmazlıklarından yararlanabilirler.
Yabancı yatırımcıların girişi ve süreçlerinin kolaylaştırılması ve İran sermaye piyasasının uluslararasılaştırılması için bir planın oluşturulması, ülkenin sermaye piyasasının uluslararası borsalara girmesi için borsa örgütünün planları arasında yer alıyor. İran Menkul Kıymetler Borsası Denetçi Kurumu, Almanya, Hong Kong, Umman ve Yunanistan gibi bazı ülkelerin Menkul Kıymetler Borsası Denetçi Kurumları ile ilişki içerisinde ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Teşkilatı üyesidir.
Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Teşkilatı üyeleri 105'ten fazla yürütme alanında dünya sermaye piyasasının %95'ini düzenlemekte ve izlemektedir. Bu uluslararası organizasyon yatırımcıları korumak, piyasaların adil ve şeffaf bir şekilde işleyişini sağlamak ve sistematik riski azaltmak olmak üzere 3 amaca ve 3 ilkeye dayanmaktadır.
İranlı sermaye piyasası uzmanları ülkenin serbest bölgelerinde uluslararası bir borsa kurma planını uzun süredir inceliyor ve takip ediyor. Bu projenin amacı diğer ülkelerin borsaları ile etkileşimli ve karşılıklı ilişkiler kurmak ve İranlı yatırımcıların potansiyel pazarlarda daha aktif bir şekilde bulunmasını sağlamaktır. Bu piyasada İranlı ve İranlı olmayan yatırımcılar serbest bölgelerin avantajlarından yararlanıp firmalara daha fazla iş fırsatı sunulmuştur.
Serbest bölgelerde döviz girişi ve çıkış serbestliği, özel bankaların kurulması, yabancı bankaların şubelerinin açılması ve yabancıların ülkenin ekonomik faaliyetlerine katılma serbestliği, uluslararası borsanın serbest bölgelerdeki avantajları arasında yer almaktadır. Bu avantajlar ve serbest bölgelerin yararlandığı vergi muafiyetleri, yatırımcıların serbest bölgeleri dayalı borsalara yatırım yapmalarını daha kolay ve karlı hale getirebilir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumlu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Şimdilik hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Hamenei, Allah'tan mağfiret talep etme zarureti, tövbe ve istiğfar kapısının açık olmasına vurgu yapıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Allah-u Teala insana büyük bir nimet vermiştir ki mağfiret nimetidir. Ve buyurmuştur ki, eğer siz bu işlediğiniz işten pişman oldunuz ki bunun etkisi geriye kalmalıdır. Tövbe ve istiğfar kapısı açıktır. Siz işlediğiniz günahla sanki kendi vücudunuzu yaralamışsınız ve mikrobu vücudunuza sokmuşsunuz. Hastalık kesindir. Eğer bu yara ve bu hastalık ve bu darbenin etkisi vücudunuzda yok olmasını istiyorsanız, Allah-u Teala bir kapı açmıştır. O da tövbe ve istiğfar ve yalvarmak ve Allah'a geri dönme kapısıdır. Eğer dönerseniz Allah-u Teala telafi eder. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği büyük bir nimettir. Mübarek Ramazan ayı ile veda duasında ki Sahife-i Seccadiye'nin 45. duasıdır. İmam Seccad aleyhisselam Allah'ın kutsal zatına şöyle arz ediyor. Kullarına mağfiretinin kapısını açan sensin ve o kapıya tövbe kapısı adını verdin. Ve senin kulların bu kapıyı kaybetmemesi için hem Kur'an'dan hem vahiden bir yol gösterici belirledin. Birkaç cümleden sonra şöyle buyuruyor: öyleyse kapının açılması ve yol göstericinin görevlendirilmesi ardından böyle bir eve, tövbe evine girmeyenin mazereti nedir? İlahi mağfiret açıldıktan sonra bu kapıyı kullanmamak için insanın artık mazereti nedir? İlahi mağfiretin yolu da istiğfar, yani mağfiret talep etmektir. Allah'tan mağfiret istemeniz gerekir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.